Ayrım 2. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 14. Mercer'ın cesedi çevirip yangının yüzünde nasıl bir hasara yol açtığını görmek gibi bir arzusu yoktu. Cesedin tuhaf durumu yalnızca geminin etrafını saran ve giderek derinleşen gizemi arttırıyordu. Geminin durumuyla ilgili problem Mercer'ın zihnini kurcalamaya çoktan başlamıştı. Gemide meydana gelen bir kaza sonucunda kurbanı hazırlıksız yakalayan şiddetli bir yangın başlamıştı. Ancak yangının geminin batmasına neden olamadan nasıl söndüğüne ilişkin bir açıklama mevcut değildi. Başka bir tekne tarafından söndürülmüş olsaydı eğer cesedin o terk edilmiş gemide bırakılmayacağı kesindi. Mantıklı gelmiyordu. Jerry'ye teknene dön dedi, bana bir fenerle bir balta lazım. Jerry minnetle tekrar Wave Dancer'a geçti ve istediklerini Mercer'a uzattı. Mercer incelemelerini sürdürürken kaptan da küpeşteye yaslanarak endişeyle beklemeye başlamıştı. ''Sence sahil güvenliği beklememiz daha doğru olmaz mı?'' Mercer Howard iyi bir noktaya değindi diye düşündü ama bu yangında onu rahatsız eden bir şey vardı ve yetkililerin bunun ne olduğunu bulmalarını beklemeye niyetli değildi. ''Uzun sürmez.'' İlerideki bir dizi basamakla kaptan köşküne çıkılıyordu. Basamakların yanında güverte altına inen bir kapı vardı. Kaptan köşkü yangından zarar görmüş olsa da güverte kadar kötü durumda olmadığı için Mercer kapıya gidip kanırtarak açmayı denedi. Tahta sıcaktan aşırı çarpılmış olduğundan neredeyse anında kırılmıştı. Mercer baltayı birkaç kez indirdiğinde ahşap parçalandı, kapının yarısı suları sıçratarak güverteye düştü. Mercer ağır el fenerini yakıp kaptan köşkünün altındaki dar bölmeyi fenerin ışığıyla taradı. Mercer'ın sol tarafında iki kişilik koltuklarla bir yemek masasının bulunduğu küçük bir mutfak vardı. Her şey feci biçimde yanmıştı. Sağındaysa bir zamanlar şilte ve battaniye olan şeylerin artık birer kül katmanına dönüştüğü, ikisi boş, üç ranza yer alıyordu. Üçüncü ranzada bir ceset daha vardı. O kadar kötü yanmıştı ki kemiklerin üzerinde et bile kalmamıştı. Adeta suçlayarak Mercer'ı izleyen boş göz çukurları iliklerine kadar ürpermesine neden olmuştu. Mezarlığa dönmüş kabinden kaçma dürtüsü ne kadar güçlü olursa olsun azimle devam etmek için kendisini zorladı. Jenny Dörd'ün üçüncü mürettebatının cehennemden kaçabilmek için kendisini denize attığından kuşkulanıyordu. Elini çelik bir bölmeye koyduğunda metalin soğuk olduğu dikkatini çekti. Bir gece önce acı bir soğuk olduğu için adli tıptan gelecek uzman bir doktor cesetleri incelemeden evvel yangının tam olarak kaçta çıktığını tahmin edebilmek imkansızdı. Odanın tavanı alevlerden kavrulmuştu. Ancak tahtanın tamamen yanmasına yetecek kadar zaman yokmuş gibi görünüyordu. Mercer'ın kırdığı kapının yanındaki başka bir kapıdan yük ambarlarının bulunduğu kısa bir koridora iniliyordu. Kapının kendisinden geriye bir şey kalmamıştı. Muhtemelen alt güvertenin ilerisinde meydana gelen bir patlama nedeniyle pervazı ve yanındaki bölme havaya uçmuştu. Yangının gemiyi tamamen yok etmeme nedenini açıklıyordu bu durum. Patlama oksijen alevlerini çekerek cehennemi söndürmüş olmalıydı. Mercer balıkçı teknesinin bu denli güçlü bir patlamaya yol açabilecek ne taşıdığını düşünüyordu. Geminin makineleri pupada olduğu için mantıken yakıt tankları da oraya yakın bir yerde olmalı ve üstteki güvertede böyle bir patlamanın kanıtları bulunmalıydı. Bu tür bir patlama da gemiyi kesinlikle batırırdı, başka bir şey olmalıydı. Bulanık yeşil su Mercer'ın ambarlara tuttuğu el fenerinin ışığını yansıttı. Yanık tahta ve plastik kokusu. Teknede yıllarca avlanmış balıkların güçlü kokusunu bastırmaya yetmemişti. Suyun yüzeyi yoğun bir köpük tabakasıyla kaplanmıştı ve berrak olan birkaç yerde birikmiş olan yakıt gölcükleri gökkuşağına özgü renklerle parlıyordu. Mercer dikkatle adım atarak suyla dolmuş ambara girdi ve yokuş aşağı inerken basamak olup olmadığını anlayabilmek için ayağıyla yeri yokladı. Mercer'ın pantolonunun yetersiz korumasının içine giren su vücut ısısını giderek düşürüyordu. Kalçasına kadar gelen suyun içinde dururken dalgıç teçhizatı olmadan hiçbir şey yapılamayacağının farkına varmıştı. Feneri durduğu yerin bir basamak altında suyun içindeki bir şeyi gösterdiğinde Mercer oradan çıkmak üzere arkasına dönüyordu. Mercer kolunu omzuna kadar suyun içine sokup nesneyi alırken inceledi. 25 santim uzunluğunda, 15 santim eninde parlak paslanmaz çelik parçasıydı bulduğu şey. Gemide patlayan şey her neyse çeliğin bir kağıt gibi yırtılmasına neden olmuştu. Metalin kenarları bir şarapnel parçası gibi tırtıklıydı. Mercer parçayı el fenerinin ışığına tutarak çevirdi ve bir tarafında Roger adını gördü. Metal parçası ismin son harfinin bulunduğu yerden kopmuştu. Parçayı montunun ceplerinden birine atıp üst güverteye çıktı. Yarı karanlık gün ışığına adımını attığında birkaç kez derin nefes alırken tekneye girdiğinden beri nedenli yüzeysel soluklar aldığını fark etti. "Jerry, bir şey buldun mu?" diye sordu. Ağların bağlı olduğu direklerin uğradığı hasara ilk kez dikkat eden Mercer "Hayır" diye yanıt verdi. Ağ biçimindeki avlanma rampasının tepesi yoktu. Sanki kaynak makinesiyle kesilip atılmış gibiydi. Ağları toplamakta kullanılan vinçten geri kalan iki çelik ayağa yakından baktı. Kırıkların temiz ve sivri olduğunu fark etti. Patlamadan kaynaklanan bir hasar belirtisi yoktu. Kule vinci mahveden şey onu ikiye ayırmıştı. Merak ederek arkasına döndüğünde Jenny 4'ün telsiz anteninin de kaptan köşkünün yaklaşık 30 santim üzerinden kopmuş olduğunu gördü. Mercer duruma herhangi bir açıklama getiremiyordu.
Sahil güvenlikle bağlantı kurdunuz mu?
Evet, Homer'dan bir bot gönderiyorlar. Bir saat içinde burada olur.
Güzel.
Mercer ticari gemideki cesede bir kez daha baktıktan sonra Wave Dancer'a atladı.
Bağlı kalmanın bir anlamı yok. Alt güvertelerini su basmış ve gemi her an batabilir.
Oğlu halatları mola ederken Jerry de motoru çalıştırdı. Jenny 4'ten 50 metre kadar uzaklaştıklarında Jerry motoru boşta çalıştırarak metruk gemiyle arasındaki mesafeyi sürekli olarak korudu. Yanmış gemi ve kömürleşmiş mürettebatı patlamanın ötesinde bir gizem barındırıyorlardı ve dört adam da bunun farkındaydılar. Sayısız uzun rahatsızlık verici dakika boyunca sessizliklerini koruyarak kabaran dalgalarla birlikte sallanan ölüm sessizliğine bürünmüş Jenny 4'ü seyrettiler. Gemideki iki ceset onlara hiçbir şekilde aradıkları yanıtları vermeyecekti.
"Şey, sanırım bu durum bugünkü balık avımızın karşılığı oldu."
Jerry'nin sesi doğal denemeyecek kadar yüksek çıkmıştı. Mercer ona dönerek kendi kuşkularıyla gülümsedi.
"Balık avlamak yalnızca içki içmek için bir bahane. İçmek için de bana bahane lazım değil."
Beyaz Saray, 19 Ekim. Başkanın uzun bacaklarıyla attığı adımlar onu başkanlık ailesinin özel ikametgahındaki merasimsiz yemek odasına kolayca ulaştırdı. Odadaki tek konuğu elini sıkmak için ayağa kalktığında başkan ona içtenlikle gülümsedi. Kadın aşağı yukarı 1.90 olan başkandan çok daha kısa ve biraz da tıknazdı. Kıyafetleri sanki ucuz mal satan bir mağazanın orta yaş reyonundan alınmıştı. Makyajı da el havlusuyla yapılmış gibiydi. Gül bahçesine bakan odaya giren sabah ışığı yumuşak olmasına rağmen yine de kadının buruşuk boynuyla epeyce sarkmış gerdanını gizlemeye yetmiyordu. Siyasetçilerin medyaya yaptıkları kısa açıklamaların yanı sıra dış görünüşün de egemen olduğu bir dünyada kadının görüntüsü biraz aykırı kalıyordu. Kadın kendisini gazeteciliğin ince eleyip sık dokumasından saklayarak kesin bir kararlılık ve herhangi bir görev için en uygun aday olduğu yönündeki yalın gerçek sayesinde devletin zirvesine doğru çıkan basamakları tırmanmıştı. Başkan masaya Enerji Bakanı Constance Van Buren'in karşısına otururken
"Günaydın Connie, seni görmek harika." dedi.
Kadın tekrar yerine oturduğunda naylon çoraplı bacaklarına değen siyah polyester eteğini düzeltti. "Beni tanırsın, bedava bir yemeği asla kaçırmam."
"Peki sonuncusu ne, benden saklama."
Gözleri neşeyle parlayan Connie kahvesinden bir yudum aldı. "Uyarmadı deme, çünkü bu korkunç. Çevre Koruma Teşkilatı'ndan Hanson dün gece geç saatlerde yayınlanan sohbet programlarından birinde duymuş." Connie duraladı. "Medyaya göre son yapılan kamuoyu yoklamalarında o kadar yumuşak çıkmışsın ki Viagra bile sana yardım edemezmiş artık."
Başkan kahkaha krizine girdi. Eski dostuyla karşılıklı birbirlerine takılırken gözlerinin etrafındaki stres kaynaklı çizgiler yumuşadı. Görünürde enerji konularında başkana bilgi vermeyi amaçlayan bu toplantılar aslında başkanın görevinde yaşadığı baskıların hafiflemesine yarıyordu. İkisi ayda iki kez gerçekleştirilen bu kahvaltılar sırasında iş de yaparlarken yalnızca bir arada olmanın keyfini çıkarmak için birbirlerini dört gözle bekliyorlardı. Connie, düşünüyordun da dış işlerinden Lloyd Easton buradayken herhangi bir şey olma ihtimaline karşı gelirken yanında iki yardımcısıyla dört evrak çantası ve taşınabilir bir faks cihazı getiriyor.
Şey evet, Lloyd mizah duygusunu Mensa'ya kabul edilmesiyle Phi Beta Kappa anahtarını alması arasında bir yerlerde kaybetmiş. Önemli görevlerde çalışan siz çocukların unuttuğunuz şey bunların sadece birer iş oldu. Evet önemli görevler ancak yine de iş. Ben hafta sonlarımı hala torunlarımla onlara kurabiye yapmakla ve kızımı tembel bir kocayla evlendiği için azarlamakla geçiriyorum. Ve diğer sıradan insanların yaptıkları şeyleri yapıyorum.
Konuşmadan önce başkanın bakışlarından bir hüzün gelip geçti. Artık koşmamaya karar verdiğimi sana söylemiştim değil mi?
Düşündüğünü söylemiştin. Connie başını salladı. Bence iyi bir fikir. İkimiz de evliliğinin en iyi ihtimalle sallantıda olduğunu biliyoruz. Sen ve Patricia'nın biraz beraber zaman geçirmeye ihtiyacınız var. Sağlığının nasıl olduğunu bilmiyorum ama ellerin eskiden sabahın 8'inde titremezlerdi.
Başkan ince uzun ellerine baktı ve hafifçe titrediklerini fark edince şoke oldu. Tanrım, bir insanın ikinci dönem içinde adaylığını koymaya gönüllü olması beni aşıyor.
Senden öncekilerin çoğu senin yaptığın gibi bu ülkede bazı şeyleri rayına oturtmak için asla zor tercihler yapmak zorunda kalmamışlar. Dolayısıyla da senin maruz kaldığın türden siyasi şimşekleri üzerlerine çekmemişlerdi.
Şu petrol meselesi gibi.
Connie Van Buren şu petrol meselesi gibi diyerek ona katıldı.
Hem rakiplerine hem de kendisini destekleyenlere göre başkan görevine başlamasının üzerinden henüz 9 ay geçmişken politik açıdan intihar sayılabilecek bir girişimde bulunmuştu. Ana haber bülteninde ulusa ilk kez seslendiğinde yeni enerji yönetim politikasını anlatmıştı. Başkan 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol konusunda yabancı devletlere olan bağımlılığını sona erdirmek istiyordu. Yönetim ülkenin dört bir yanında yeni enerji kaynakları yaratmak amacıyla başlatılacak büyük çaplı bir programı özel örtülü ödenekten finanse edecekti. Başkan ülkenin temizliğe yöneldiğini, kentlerin 80 ve 90'lı yıllarda kendilerine musallat olan hava kirliliğinden arındığını düşünüyordu. Geniş ovalara sahip eyaletlerde, geniş alanlara yayılmış rüzgar türbini çiftlikleri inşa edilecek, güneybatı eyaletlerinde de güneş enerjisi kolektörleri yerleştirilecekti. Maine kıyısında Boston şehri için gereken enerjinin neredeyse tamamını karşılayacak bir gelgit enerjisi istasyonu kurulmasını önermişti. Mevcut üretim istasyonlarının verimlerini arttırmakta, sıra dışı elektromanyetik özelliklerinden ötürü kısa bir süre önce keşfedilmiş olan bikinium elementinden yararlanılacaktı. Eninde sonunda da bikiniumun kendisi bir enerji kaynağı haline gelecekti. Kârlı olmadığı için yıllardır akü teknolojisinin kucağında oturan otomotiv endüstrisi elektrikli araçları adam akıllı geliştirmeye zorlanacaktı. Başkanın 10 yıllık planının sonunda satılan araçların yarısı elektrikle çalışmak zorunda olacaktı. Başkan bu teknolojinin zaten var olduğunu söylemişti. Amerika'nın tek yapması gereken bu teknolojiden faydalanacak cesareti göstermekti. Başkan ulusa zorlu bir çağrıda bulunmuştu ve ulus bu çağrıyı kabul etmeye hevesliymiş gibi görünüyordu. Halk tıpkı Başkan Kennedy'nin Ay'a insan göndereceklerini söylediği zaman olduğu gibi iyimser bir beklenti duygusuyla heyecanlanmıştı. Çevreciler fosil yakıtının çevre üzerindeki neden olduğu acımasız yıkımın göz kamaştırıcı sonunun geldiğini anlamışlardı.
Ekonomistler geçiş döneminin zorlayıcı olacağında hemfikirdiler. Ancak petrol ithalatının yasaklanması, ülkenin ticarette onlarca yıldan beri süregelen dengesizliğini sona erdirmekte yararlı olacaktı. Teknokratlar bu yeni teknolojinin Amerika'yı petrole olan bağımlılığından kurtaracağını görmek için sabırsızlanıyorlardı. Dışişleri Bakanlığı da Orta Doğu'nun diplomatik kozunun, yani yeni bir petrol ambargosu tehdidinin ellerinden alındığını göreceğinden ötürü son derece heyecanlıydı. Başkanın planının ilk haftalarında siyaset çirkin yüzünü göstermişti. Dünyanın önde gelen ve 7 kız kardeş adıyla bilinen 7 petrol şirketi, pek çok sanayileşmiş ülkenin ekonomik gücünün ötesinde birleşik bir ekonomik güce sahiplerdi. En büyük pazarlarının kaybolmakta olduğunu bildikleri için de muazzam nüfuzlarını kullanmaya başlamışlardı. 7 kız kardeş fiyatı neredeyse 2 misline ulaşana kadar benzin fiyatlarını 10'ar sentlik zamlarla suni olarak arttırarak ekonomik şantaja başvurmuşlardı. Sonra da belli ödünler verilmedikçe fiyatların artmaya devam edeceğini başkent çevrelerine sessizce duyurmuşlardı. Başkan petrol devlerinin dünya ekonomisini büyük bunalımın onun yanında gelişme dönemi gibi kalacağı bir düşüşe sürükleyebileceklerini biliyordu. Temsilciler Meclisi ve Senato'da görev yaptığı sürelerde elde etmiş olduğu her türlü siyasi ayrıcalıktan yararlanarak başkanlık döneminin geri kalan bölümünde yerine getireceği vaatlerde bulunan başkan, Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'nın petrol arama çalışmalarına açılması amacıyla Kongre'ye baskı yapmıştı. Alaska'nın kuzey kıyılarında Prudhoe Körfezi'nin hemen doğusunda yer alan milyonlarca dönümlük el değmemiş tundralar hem ülkenin en önemli ve en yeni petrol kaynağıydı, hem de gezegenin en hassas ekosistemlerinden birine sahipti. Kuzey Kutbu Korunağı'nın Prudhoe'da bulunandan kat be kat büyük petrol rezervlerine sahip olduğu biliniyordu ve bu 7 kız kardeşin yıllardır almayı istediği bir ödüldü. Kız kardeşlerin işbirliğine karşılık olacak verilecekti ve başkanın elinde onlara sunabileceği başka bir şey yoktu. Yasa tasarısı onaylanmadan sadece birkaç dakika önce sessizce mevcut diğer kanunların arasına sokuşturulmuş, böylece erken davranılarak tartışmaların önüne geçilmişti. Çevreci lobiciler ve eylemciler neler olup bittiğini öğrendiklerinde çoktan iş işten geçmişti. Çevreyle ilgili kaygılar korunağın petrol arama faaliyetlerine açılması yönündeki eski girişimleri önlemişti. Ancak kötünün iyisi için pazarlık ettiğini bilen başkanın bu kaygıları elinin tersiyle bir kenara itmekten başka bir seçeneği yoktu. Petrol şirketleri bu yeni ham petrol kaynağı için verdikleri mücadele sırasında ne kadar önlem alırlarsa alsınlar, arazinin gerçek anlamda tamamen mahvolacağının farkındaydı. Ama aynı zamanda bu yeni politikası ülkenin geri kalanı ve er geç dünya içinde daha temiz bir yaşam sağlayacaksa ödenecek bedelin önemsiz olduğunu da hissediyordu. Halk yapılan anlaşmayı öğrendiğinde kopan gürültünün bu denli ciddi boyutlara varacağını asla tahmin etmemişti. Bir gece içinde her vatandaş Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'nın savunucusu olup çıkmıştı. Haritada Alaska'nın yerini bile bulamayan kişiler birdenbire hararetli bir biçimde petrol arama çalışmalarının doğal yaşama nedenli zarar vereceği ile ilgili istatistikleri tartışmaya başlamışlardı. Bir anda posterler, tişörtler ve sohbet programlarına katılan konuklar ortaya çıkıvermişti. Kutup tilkisi ve kutup ayıları anında medyada birer sansasyon konusu olmuşlardı. Bu hayvanların içine düşecekleri zor durumların anlatıldığı, saatler süren programlar televizyon ve radyo yayınlarını işgal eder olmuştu. Kuzey Amerika'ya özgü rengeyi sürüleri gecelerce ardı ardına televizyon ekranlarında koşarlarken yorumcular ciddi ses tonlarıyla ilk sondaj kuyusunun faaliyete geçmesinden itibaren sadece 18 ay içerisinde bu sürülerin yok olup gideceklerini anlatıyorlardı. İnsanlar öfkeliydiler ve başkanın açıklamasının ardından çevreci grupların sayıları hızla artmaya başlamıştı. Sondaj ruhsatı verilmiş olan petrol şirketlerine ülke genelinde uygulanan boykot çığ gibi büyümeye başlamıştı. Bu boykotlardan en fazla zararı gören Petromax, düzenledikleri protestolar nedeniyle aralarında Greenpeace'in de yer aldığı çeşitli gruplara karşı yasal işlem başlatmıştı. Greenpeace, yargılanmalara medyanın göstereceği ilgiyi memnunlukla karşılayacaktı. Gemileri Rainbow Warrior 3'ü bir meydan okuma eylemi olarak Prince William Boğazı'na göndermek istiyorlardı. Ancak gemi Fransa'nın gerçekleştirmekte olduğu nükleer denemelerin sonuncusunu protesto etmek amacıyla Güney Pasifik'te konuşlanmıştı. Amerika'nın sorunlarının önemli bir bölümünü en nihayet halletme fırsatı olarak başlayan gelişmeler, ülkeyi Vietnam'dan bu yana benzeri görülmemiş bir bölünmeye yol açan bir meydan savaşına sürüklemişti. Alınan zor kararların pek çoğu gibi herkes enerji yönetim politikasını iyi bir fikir olarak görüyor. Ancak başarılı olması için gereken bedeli hiç kimse ödemek istemiyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.